Güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları haftanın ikinci iş gününü 6 Aralık 2022 Salı'yı Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Sağlık ve huzur dolu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Melih Demirezer ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca cep telefonu veya tabletinize TRT Dinle uygulamasını indirerek bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Programa dair soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye'nin diaspora kurumu. Dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleriyle ilgileniyor. Diasporamızın son yıllarda maalesef daha sık karşı karşıya kaldığı ve gittikçe yükselişe geçen bir ırkçılık sorunu var. Bugün ilk bölümde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın ırkçılık ve ayrımcılığa karşı çalışmalarını konuşacağız. Efendim ikinci bölümde Altaylardan Balkanlara köşemizde yayınımıza devam edeceğiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda olacak. Bulgarların kökenini, Bulgarlara dair bilgiler veren destan ve seyahatnameleri, son bilimsel bilgiler ışığında İdil Bulgarlarında kültür ve medeniyeti konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Küpün içinde kumaş biçerler, sevdadan gayrısı dar gelir bana. Ellerin zoruyla yardan geçerler, ben yârim bırakmam zor gelir bana. Ellerin zoruyla yardan geçerler, ben yârim bırakmam zor gelir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı hız gelir. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı vız gelir bana. Olmaz iklimlerden yollar aşırdım, gönlümün fermanı yaz getir bana. Olmaz iklimlerden yollar aşırdı, gönlüm fermanı yaz getir bana. Kırk düğüm atmışlar sevda üstüne, yoluna çıkarsa çöz getir bana. kaçırdım. Gönlüm kışında yaz getir bana. Zemherin ayında güller açırdım. Gönlüm kışında yaz getir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar. Ellerin fermanı hız gelir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar. Ellerin fermanı hız gelir bana. Olmaz iklimler yollar aşırdın, gönlün fermanı yaz getir bana. Olmaz iklimlerden yollar aşırdın, gönlün fermanı yaz getir bana. Gönlün fermanı yaz getir.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Efendim, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye'nin diaspora kurumu, dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleriyle ilgileniyor. Bu kurumun başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren Beyefendi şu anda telefon attığımızda. Abdullah Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. İyi, sizler nasılsınız?
Ben de çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
İyi çalışmalar diliyoruz. Abdullah Bey, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü malumunuz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık noktasında hangi çalışmalara imza atıyor, sizden dinleyelim.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum beni yayına davet ettiğiniz için. Tabii ırkçılık ve ayrımcılık maalesef son yıllarda dünyada hemen hemen tüm coğrafyalarda, tüm ülkelerde karşılaşılan bir durum. Yurt dışında çok fazla sayıda vatandaşı ve tabii büyük bir medeniyet bakiyesine sahip olması hasebiyle şu an sınırların dışında olsa da yüzünü Türkiye'ye dönmüş çok fazla soydaş akraba topluluğu olan bir ülke olarak bizler de ırkçılık, ayrımcılık, İslam karşıtı ırkçılık, ötekine karşı ayrımcılık gibi farklı başlıklar altında değerlendirilen temel insan haklarının ihlal edildiği birçok hususla karşı karşıya geliyoruz. Evet. Ülke olarak ve kurum olarak. Bu kapsamda ırkçılık ve ayrımcılıkla karşılaşan vatandaşlarımızı desteklemeye yönelik bir takım mekanizmalar geliştirdik. Öncelikle onlardan müsaade ederseniz bahsetmek istiyorum. Tabii, bu meselenin birkaç tarafı var. Öncelikle bir farkındalık oluşturmak lazım. Yani bireysel olarak veya toplumsal olarak ırkçı ve ayrımcı bir saldırıyla, bir davranışla, bir tutumla karşılaştığımızda bunun tespit edilip kayıtlara geçirilmesi çok kıymetli. O anlamda biz yapılan genel araştırmalardan da biliyoruz ki bu tür saldırılarda maalesef veya bu tür davranışlarla karşılaşıldığında insanların %80'i bu tutum ve davranışları bildirmemeyi, peşine düşmemeyi tercih ediyor. Bunun birkaç sebebi var. Daha önce ya böyle bir tutumla karşılaştırdığında gerekli girişimlerde bulunulmuş fakat fayda sağlanmamış veya insanlar böyle bir muameleyle karşılaştığında, hele bu muameleyi gösteren yaşadığı yabancı bir ülke ve o ülkenin makamları ise bu konuda genelde daha çekingen olmayı tercih ediyor. Biz öncelikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan bir saldırıları bir raporlayalım. Evet. Tabii raporlamak sadece tek başına yeterli değil. Bunları basmak, dağıtmak ve bu konuda bir bilinç oluşturmak lazım. O yüzden 2018'den bu yana yurt dışındaki Türk vatandaşlarına hedef alan saldırıları bu başlık altında biz raporluyor ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca her sene bu raporları çıkartıyoruz. 2018 yılında bizim kayıtlarımıza göre 174, 2019'da 253, 2020'de 389 ve 2021'de 316 saldırı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik maalesef gerçekleşmiş durumda. Bu saldırılar fiziki veya sözlü saldırılar olabiliyor. Dernek merkezlerimize, mezarlıklarımıza, camilerimize veya bireysel olarak vatandaşlarımıza yapılmış saldırılar olabiliyor. Bu saldırıların bildirilmesi bizim için çok kıymetli. O yüzden bir web portalı oluşturduk. Nefret suçlarıyla mücadeleyi kısaltması olan nesam.ytb.gov.tr veya nesam.gov.tr. Bu sitede dünyanın neresinde olursa olsun bir ırkçı veya ayrımcı tutumla karşılaşmış vatandaşlarımız o ülkelerde kendilerinin bu muameleye karşı neleri hukuki olarak neleri yapabileceklerine ilişkin bilgileri bulabiliyorlar. Öncelikle siteye girdiklerinde eğer bir saldırıyla karşılaştılarsa bunu rapor edebiliyorlar. Hı hı. Bu çok önemli bizim için. Dediğim gibi raporlamak, bildirmek, monitoring, takip etmek çok önemli. Ondan sonra bunun karşılığında psikolojik ve hukuki bir destek alabilecekleri mekanizmaları onlara yönlendiriyoruz. Bunun yanı sıra hangi ülkede ise şu an Avrupa'daki 8 ülke için bunu yaptık. O ülkenin kendi iç mevzuatına göre bu haksızlıkla nasıl mücadele edebilir? Her ülkenin bir mücadele rehberi var, ayrımcılıkla mücadele rehberi. Şu an Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık ve İsveç için 16 farklı rapor vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ayrımcılıkla mücadele ülke rehberleri. Dolayısıyla bir saldırıların raporlanması, ki buna ilişkin hukuki ve diğer tedbirlerin ne olabileceğine ilişkin vatandaşımızın bilgilendirilmesi, 3. ilgili ülke makamlarının nezdinde bu girişimlerin yapılması ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi bizim için çok önemli. Dolayısıyla burada bir ekosistem kurmaya çalışıyoruz. İnşallah bu web sitesinin portalı daha da fazla duyurmak istiyoruz. Şu an itibariyle tabii genelde dernek merkezlerimize bu tür saldırılar düzenlendiği için bu kurumlar üzerinden bu bilgileri temin etme yoluna gidiyoruz veya basın üzerinden. Ama bireysel olarak da vatandaşlarımızın bilinçlenmesini de çok çok önemsiyoruz. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini garanti altına alabilmek için yoğun yaşadıkları ülkelerin hak ve özgürlüklerini raporluyoruz işin doğrusu. Bunu çok önemsiyoruz çünkü biliyorsunuz farklı ülkeler veya uluslararası kurumlar diğer ülkelerin yıllık insan hakları raporlarını çıkartırlar. İşte Türkiye'nin de AB insan hakları raporu her zaman çok konuşulur. Veya AB'nin çıkarmış olduğu veya Amerika'daki bir takım think tanklerin çıkarmış olduğu raporlar çok konuşulur. Biz AB temel haklar bildirgesinde yer alan hak ve özgürlük başlıklarını baz alarak, tasnif olarak kullanarak Avrupa'daki Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Belçika, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İspanya gibi ülkelerin ve yine kıta ötesinde Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkelerdeki hak ve özgürlüklerin bir güncesini çıkartıyoruz. Yani çalışma hakkından vicdan özgürlüğünü, eğitim hakkından vatandaşlık hakkını, adalete erişimden güvenlik hakkına, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele eden efendime söyleyeyim özel hayatta sahibiye kadar çok farklı başlıkları kullanarak bu ülkelerde mevzuata ilişkin veya uygulama ilişkin olumlu veya olumsuz neler yaşanmış bunları kayıt altına almaya çalışıyoruz. Mesela 2021'de bu ülkelerde bu başlıklar altında 278 gelişmeyi biz kayıt altına almışız. Bunun 153'ü olumsuz, 125'i olumlu olarak seyretmiş. Dolayısıyla bu rapor da çok önemli. Bizim için vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı ülkelerin de bir karnesini çıkarmış oluyoruz. Tabii bunlar akademik veya arşivlemeye ilişkin yaptığımız çalışmalar. Yani veri çalışmaları bunlar. Bu veri çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızı ve gençlerimizi bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar da yürütüyoruz. İnsan hakları eğitim programlarımız var. Bugüne kadar 15 farklı insan hakları eğitim programını gerçekleştirdik. Çoğu yüz yüze oldu. Bir kısım pandemiden dolayı online oldu. Dünyanın farklı yerlerindeki Türk hukukçularla ve hukuk bölümünde okuyan gençlerle İslam karşıtı, ırkçılık, nefret söylemi, nefret suçları gibi veya eğitim, İslam ve toplumsal hayatta ayrımcılık gibi konuları insan hakları temelinde incelediğimiz eğitimler yapıyoruz. Son eğitimimizi de Bosna'da gerçekleştirdik. Bosna'da Srebrenica soykırımının yıl dönümünde geçtiğimiz yaz Avrupa'dan hukukçu gençlerimizi topladık ve orada bu eğitimi düzenledik. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'te de 16. İnsan Hakları Eğitim Programımızı gerçekleştireceğiz. Yine ayrımcılığa ilişkin bir anket çalışması yürütüyoruz. Ülke rehberlerinden bahsettim. Az evvel İnsan Hakları Eğitim Programı'ndan bahsetmiştim. Onun bir devamı olarak dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk gençlerine hukuk uzmanlık bursları veriyoruz. Şu an 8 farklı Avrupa ülkesinde 13, 2020 yılında 19, 2021 yılında 13 olmak üzere 32 hukuk öğrencisini burslandırıyoruz. Bunlar hukuk okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencileri staj ücretlerini karşılamış oluyoruz. Ve tabii onlar da oradaki toplumun sorunlarıyla yakından ilgilenmiş oluyorlar. Tabii YTV'nin dışında da bu yaptığımız çalışmalar dışındaki verileri de mutlaka takip etmeye gayret ediyoruz. Mesela Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın 2021 raporuna göre de 287 nefret suçu var Müslümanlara yönelik. Yine AGİT'in mesela Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu'nun bir Kasım 2021'de yapmış olduğu bir çalışma vardı. 2020 yılının nefret suçlarını kamuoyuyla paylaşıyorlardı. O toplantıda o İnsan Hakları Bürosu direktörü var, Matteo Mecatçı. Kendisinin de şöyle bir beyanı vardı. Avrupa'da hala çoğu nefret suçu vakasının bildirilmedi veya kayıt altına alınmadı ve yasal takibin yapılmadığına ilişkin bir bilgi paylaşmıştı. Dolayısıyla tüm yaptığımız bu çalışmalar farkındalık çalışmaları olarak da Avrupa'nın veya dünyanın diğer ülkelerinde bununla alakalı yapmış olduğu çalışmalara katkı sağlayacak. Tabii bazı ülkelerde maalesef hala polis kayıtlarında Müslüman karşıtı ırkçılık bir suç kategorisi olarak yer almıyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. İslamofobi artık yeterli bir kavram değil. Müslüman karşıtı ırkçılığı da kullanmaya gayret ediyoruz. Avrupa Konseyi'nin ırkçılık boşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu da bu sene içerisinde Mart ayında bir Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılık mücadeleye ilişkin bir politika tavsiyesi metni hazırladı. Bu metinde de Müslümanlara yönelik ötekileştirmenin bir çeşit ırksallaştırmaya dayandığına ilişkin tespitler var. Bunu da işin doğrusu önemsiyoruz. Fakat kavram karmaşaları uluslararası kurumlar nezdinde de var. AGİT'te de bütün ülkelerin konsensüsü yok bazı kavramsallaştırmalarla alakalı. Nefret söylemleri zaman zaman suçsuz olarak kaydedilmiyor. Dolayısıyla burada gidilecek çok mesafe var. Biz tabii insanlığın ilk insan hakları bildirgesi olarak Peygamberimizin veda hutbesini tanıyan, bilen bir dinin mensupları olarak da insanın insan olmaktan dolayı, yaratılmış olmaktan dolayı bizatihi kıymetli olduğunu, Allah'ın herkesi eşit şekilde yarattığını ve insanlara eşit muamele edilmesi gerektiğini daha çocukluğumuzdan itibaren öğrenmiş ve böyle bir anlayışın içerisine yetişmiş insanlar olarak kim olursa olsun, ister istediği dine inansın, evet, istediği ırktan olsun, istediği milletten olsun, her insanın yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyla alakalı da tabii YTV'nin çalışma alanlarında biz öncelikle dışında yaşayan vatandaşlarımızı ve soydaş akrabalı toplulukları önceliyoruz. Vatandaş coğrafyası dışında da Mustafa Bey daha önce soykırım girişimleriyle karşılaşmış, sürgünlerle karşılaşmış Türk topluluklarının da acılarını unutmaması ve bu acıların yarına bu kötü hatıraların tekrarlanmaması için bir kötü tecrübe olarak taşınması için de akademik çalışmalar yapıyoruz. Mesela 1944'te Stalin'in döneminde Kafkasya Türklerine karşı girişilen bir sürgün var. 12.000, 13.000 insan sadece trenlerde vefat ediyor. Kırım Tatar Türklerine 1944'ün Mayıs ayında yapılan bir zorla yerinden edilme sürgün var. 1989'da Bulgaristan'dan Türkiye'ye insanlarımız geliyor. Irak Türkmenlerine 20. yüzyıl boyunca yapılan sürgünler var, katliam girişimleri var, katliamlar var. Yine Avrupa Balkanların farklı yerlerindeki Türklere yönelik 1. Balkan Savaşı, 2. Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve sonrasındaki dönemlerde yapılan katliam girişimleri var. Myanmar, Arakan'dan Filistin, Gazze'ye kadar dünyanın farklı yerlerindeki Müslüman toplulukların yaşamış olduğu sıkıntılar, zulümler var ve bunların hepsi de insan hakları ihlallerini içeren maalesef boyutları da var. Dolayısıyla bunlara yönelik de biz sözlü tarih çalışmaları yapıyoruz. Az evvel bahsettiğim Ahıska, Kırım Tatar, Belene, 1989 göçü, Irak Türkmenleri, bunlarla alakalı sözlü tarih çalışmaları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda da tarihte gerçekleşmiş, tarihin belki tozlu raflarında kalmış ama bir şekilde yeterince anlaşılmamış bu milletin yaşadığı acıları da gün yüzüne çıkartmamız lazım. Biz başka topluluklar, başka milletler gibi tarihin farklı dönemlerinde yaşadığımız sıkıntıları bugün intikam almak veya bugün bir hesaplaşmanın unsuru olarak görmüyoruz. Ama şunu da bilinmesini istiyoruz ve kendi gençlerimize de toplumumuza da şunu ısrarla söylememiz lazım. Geçmişimizi bilmezsek geleceğimize yön veremeyiz. Evet. Geçmişte yaşadığımız acıları, sıkıntıları hatırlamazsak gelecekte tekrar başımıza gelmeyeceğinin de bir garantisi yok maalesef. Dolayısıyla biz bu topraklarda hangi sıkıntıları yaşadık, nelerle karşılaştık, bize atılan iftiralar, buhtanlar, bu milletin tarih içerisinde farklı dönemde yaşamış olduğu sıkıntıları unutturarak bize nispet edilmeye çalışan hususlarla alakalı daha bilinçli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla meselenin çok farklı boyutlarına da böylelikle değinmeye çalışıyoruz. İnşallah dünya üzerindeki tüm insanların, tüm ülkelerin, tüm toplulukların birbirlerinin hakkına riayet ettiği daha huzur ve barış dolu günleri hep beraber görürüz.
İnşallah.
Eğer bir insan hakları günü varsa ve bu kutlanıyorsa, bunu sadece bir gün değil, tabii kutlanmaktan kastım hatırlanıyorsa, bunu sadece bir gün değil, yıl boyuna yayılan ve toplumlardaki ve devletlerdeki bilinci artıran bir çalışma şeklinde yapılmasında çok büyük fayda görüyorum ben. Biz YT olarak buna uğraşıyoruz, evet, açıkçası.
Sayın Eren, siz ırkçılık ve ayrımcılık noktasında İslamofobiye karşı önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Az önce anlattınız. Aynı zamanda sosyal medyadan da takip ediyoruz sizi. Sosyal medyayı da etkin olarak kullanıyorsunuz. Hem şahsınız hem de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Batı medyası ve sosyal medya bir taraftan yurt dışında Avrupa'da İslamofobiyi, ırkçılığı, ayrımcılığı körüklerken siz de bunun sosyal medya tarafından da mücadelesini veriyorsunuz. Bu da ayrı bir öneme sahip. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Irkçılık bir veba gibidir. Ayık olmak, dikkatli olmak lazım. Bu aziz millet, yani bizim milletimiz, Türk milleti, tarih boyunca bu tür toplumsal hastalıkların dışında kalmaya gayret etmiştir ve dışında kalmıştır da. Bu anlamda bizim yüzümüz de ak, tarihimiz de bunu gösteriyor. Bugün de bu konuda dünyaya söyleyeceğimiz çok fazla sözümüz var.
Evet.
Biz dediğim gibi kendi vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmeye gayret ediyoruz.
Hı hı. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, iyi çalışmalar diliyoruz.
Sizler de güle güle.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren telefon hattımızdaydı. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Yeter gönül yeter, senden çektim. Avuca sığmadın, oy oy, ele sığmadın. Yıllar yılı gözlerimden döktüm. Sele sığmadım. Yıllar yılı gözlerimden döktüm. Yağmura sığmadım zalim. Sele sen bitmedin ama ben artık bittim. Sazımla beraber oy oy peşinden gittim. Onu da emrine amade ettim. Mızraba sığmadım zalim, tele sığmadım. Onu da zalim tele
Altaylardan Balkanlara, sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Altaylardan Balkanlara köşemizle devam ediyor. Bu hafta Bulgarların kökenini, Bulgarlara dair bilgiler veren destan ve seyahatnameleri, son bilimsel bilgiler ışığında İdil Bulgarlarında kültür ve medeniyeti konuşacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, merhabalar.
Kıymetli hocam, evet, bir haftayı geride bıraktık. Yeni bir haftaya sizinle başladık. Zaman öyle hızlı geçiyor ki.
Evet.
Bu hafta sizinle Bulgarları konuşalım istedik. Kıymetli hocam, Bulgarların kökeni hakkında bizlere bilgi verir misiniz ve Bulgar sözcüğünün anlamı nedir? Buradan başlayalım isterseniz.
Bulgar sözcüğü Türkçe bir sözcüktür. En eski Türk lügati olarak büyük lügat, divan lügatı Türk'te de geçen bulgamak sözcüğünden kaynaklandığını genellikle filologlar, bilim insanlarımız, edebiyatçılarımız kabul ediyorlar. Bizler de tarihçiler olarak araştırdığımızda önemli bir şeyi daha tespit ediyoruz. Buna ek olarak bir tarih bakışıyla bilimsel olarak şunu söyleyebiliriz ki Şan Kızı Destanı adlı eserde iki kişinin bir araya gelmesiyle birleşmek ve çoğalmak anlamı ortaya çıkıyor ve bu Bulgar sözcüğü tam anlamıyla bir yuva kurup çoğalmaya, yurt tutmaya, yani daha çok Hunlarla Avarların bir araya gelmesinden Bulgarlar ortaya çıkmıştır tezini destekleyen bir şekilde bir görüş ortaya çıkıyor. Şankısı destanında da iki kişinin bir araya gelmesine Bulgar denmiştir diyor. Destanın anlattığına göre Bulgar sözcüğü çokça kullanılır ve Bulgar tarihi anlatılır aslında Şankızı Destanı. Türk destanları içerisinde en eski Türkçe yazılmış, Bulgar Türkçesiyle yazılmış bir destan ya da edebi eserdir. Tarih bakımından da şöyle bir önemi var. Destanın yazıldığı tarih 865 yılına denk geliyor. 882 yılında yayınlanıyor ve bu eser daha sonra İslam Arap yazısıyla Arapça olarak yazılıyor. Tabii Arap harflerine dayalı Türkçe olarak yazıldığı biliniyor. Bu eser Sovyet Rusya zamanında Rusya'da önemli bir arşivde saklanıyor ve 1991 yılında bu eseri Türkçe'ye kazandıran Profesör Doktor Ahmet Ateş Hoca'yı da rahmetle yad edelim. Elimizde şu anda 1991 yılında Kültür Bakanlığımızın baskısı olan Şankızı Destanı var. Şunu hemen ifade edelim ki bu destan Türk tarihi ve kültürü açısından ve Bulgar topluluğunun Türklüğünü göstermesi açısından aynı zamanda Müslüman olmasını da anlatan bir eserdir. Hmm. Yani Bulgarların İslamiyet'e girişini anlatıyor. Peki bu Bulgarların İslamiyet'e girenleri ile bugünkü Bulgarlar arasında nasıl bir fark var? Nasıl bir tarih değişimi? Nerede başladı? Bunları da açıkça buradan takip edebiliyoruz. Bulgarların tarihçesine baktığımızda gerek Bizans kaynaklarında gerekse eski Türk destanlarında, kaynaklarında, belgelerinde ve özellikle İslam kaynakları diyebildiğimiz kaynaklar içerisinde bunlara dair bilgiler buluyoruz. Bulgarlar sözcüğü bir Türk topluluğunu anlatırken kullanılıyor ve bununla ilgili İbn-i Fadlan adlı bir seyyah var. Bulgar Hanı'nın nezdine seyahat diye bahsettiği seyahatnamesinin içindeki bir bölümde Bulgar Hanı'na elçi olarak Abbas halifesi tarafından din adamlarıyla beraber gittiğini ve elçilik başkanı Sevsen Errasi'nin Bulgar Hanı'nın İslamiyet'i resmen kabul eden Almuş Han'ın Türkçe konuştuğunu, aynı zamanda Türk kültür ve töresine göre devletini yönettiğini, işte İslamiyet'i nasıl kabul ettiğini bir tören gerçekleşiyor burada. Böylece ilk Müslüman Türk topluluğunun da Bulgarlar olduğunu anlatıyor. Şankızı Destanı'ndaki bilgilere göre de Bulgar topluluğu ilk Müslüman Türk devletlerinden ve topluluklarındandır. İlk Bulgar Hanı olarak bildiğimiz Han kimdir? Burada bunu şöyle bir detaylandırdığımız zaman en önemli kaynaklar Bizans kaynaklarında ve aynı zamanda tarih kitaplarında şunu görüyoruz. Bulgarların en eski bilinen hükümdarı Kobrat ismini taşıyor. Kobrat'ın kardeşleri var, çocukları var. Ondan sonra yerine kim geçmiştir? Baktığımızda en önemli isimlerden bir tanesi hemen karşımıza çıkıyor. Tuna Bulgar Devleti'ni kuran İsperi Han veya Asparuk Han. Tuna Bulgar Devleti'ni bugünkü Balkanlarda Karadeniz'in batı kıyısında kuruyor. Tuna Bulgar Devleti ismini tarihçiler olarak bizler veriyoruz ama devletin başkenti bugünkü Bulgaristan sınırları içerisinde Şumlu vilayetinin, şehrinin hemen güneybatısında bir tarihi arkeolojik sit alanı, Preslav şehri ve burada iki defa başkent değişiyor. Aslında Hunların da başkent olarak kullandığı yerlerden bir tanesi burasıydı. Atilla, dinleyicilerimiz için bir bilgi olsun anlamında evet. Söylüyoruz. Hun hükümdarı Atilla, Peşte'yi, yani Buda ve Peşte şehirleri var ya Macaristan'da, hı hı. Peşte şehrini başkent olarak kullanmıştır. Mesela Bulgarlar da kullanıyorlar. Bu da çok ilginç. Büyük Bulgarya Devleti'nin başında bulunan hanlar Kobrat Han'dan sonra parçalandı ve Bulgarlar kendileriyle birlikte gelen bütün akrabalarıyla birlikte geldikleri yere kuzeye doğru bir kısmı geri döndü. Bu geri dönen Bulgarlar içerisinde biz Ugorlarla karışma görüyoruz. Ugorlar kimler? Ugorlar Fin-Ugor topluluğu veya Onogur, Utrigur, Kutrigur diyebildiğimiz Fin toplulukları. Ugor ismiyle anılıyor. Ugur veya Ugor, dikkat edersek Oğuz tabiriyle de çok yakın bir telaffuza sahip. Ugor ya da Ugur sözcüğündeki R'yi Z olarak telaffuz ettiğinizde Oğuz oluyor. 30 Oğuzlar tarafından kurulan bir İdil Bulgar Devleti var. Diğer ismiyle Volga Bulgar Devleti. Hı hı. Bu devletin kurulduğu sınırlara baktığımız zaman bugünkü Volga Nehri kıyılarında Rusya Federasyonu içerisinde Tataristan Federasyonu, daha önceki dönemde Kazan Hanlığı'nın bulunduğu yer ve Kazan şehrinin güneyinde İdil Nehri üzerinde bir ticaret şehri olarak Bulgar şehri öne çıkıyor. Başka şehirler de var tabii. Bu şehirler içerisinde pek çoğunu günümüzde farklı isimlerle de görüyoruz ama arkeolojik şehirler bunlar. Bulgar Devleti'nin ortaya çıkışı tam olarak 9. yüzyıldadır. Böylece 9. yüzyılda İdil Bulgarlarının İslamiyet'e de girdiğini, özellikle güneyden gelen ticaret kervanları ve Müslüman Arap veya başka kökenden olsun Müslüman topluluklarla ticaret yaparken aynı zamanda dini temaslar da olduğunu anlıyoruz. Ve Bulgar Hanı Abdullah isminde bir hanı görüyoruz. İlk defa İslamiyet'e giren kişiler genellikle Türklerde işte Abdullah gibi, Abdülkerim gibi böyle isimler de kullanmışlardır. Ama asıl isimlerini de korumuşlardır. Mesela Almuş Han'ın diğer bir ismi Cafer'dir. Cafer ismini de kullanmış. Almuş Türkçesi, Cafer Müslüman olunca aldığı isim. Ve başka isimler de kullanmıştır. İbn-i Fadlan seyahatnamesinde Bulgarlardan bahsederken Bulgar Han'ının eşi Katun ile birlikte oturduğunu söylüyor. Bir resmi törende Hatun onun yanına otururdu diyor ve genellikle sağ tarafında otururdu. Han olmadığı zaman ne olur? Han olmadığı zaman Katun, yani kadın, Hatun, sultan.
Vekalet mi ederdi?
Vekalet ederdi. Bu mutlak bir vekaletti diyor. Orduya da kumanda ederdi ve devletin resmi olarak bütün işlerinden sorumlu olurdu diyor Katun için. Katun'un törenlerde görevleri var.
Hanın aslında burada kadına değer verildiğinin de bir göstergesi değil mi bu?
Tabii ki Bulgarlardaki kültürel unsurlara baktığımız zaman konuşulan dil, uygulamalar, tören ve bir takım alışveriş unsurlarına bakarsak, yani Türklerin tabiatta, tabii olarak geçim kaynakları neler, onlara baktığımız zaman yaşadıkları coğrafyayla da uygun. Mesela kürk ticareti yapıyorlar, hayvancılıkla uğraşıyorlar. Kendi bölgelerinde olan kürkleri alıp güneydeki çöllük bölgelerde Irak, Mezopotamya, işte Arabistan gibi Ceziretül Arap o zamanki ismiyle bu bölgelere gönderiyorlar. Akdeniz'e gönderiyorlar, Anadolu'ya gönderiyorlar. Kürk ticareti. Bu önemli bir geçim kaynakları. Başka Orta Asya ile ticaret yapıyorlar. İpek ticaretini yapıyorlar. Yani Orta Asya'da tabii Çin'den başlayan ve Karadeniz kuzeyinden giden Avrupa'ya kadar uzanan bir İpek yolu kolu var. Hı hı. Bu kol Kürk yolu üzerinden gidiyor ve İpek yolunun bir parçası, bir bağlantı noktası oluyor. İdil Nehri Hazar Denizi'ne kadar akan, kuzeyden doğarak Kama ve Çulpan ismiyle de bildiğimiz nehirlerle beraber kolları böyle dallanan bir nehirler bileşkesi diyebiliriz. Yani birçok nehir İdil Nehri'ne bağlanır. Hatta Türk tarihinde bilinir, anlatılır. Atilla'nın doğduğu yerde burasıdır. Yani İdil Nehri'nin boyları muhtemeldir ki Bulgar şehri veya ona yakın Suvar şehri var. Biler şehri var mesela. Buralardan birisi. Ki buralar tarih boyunca Göktürklerin de batı kolunun hakimiyetinde olan Türk şehirleriydi. Bulgarlar buraya niçin geldiler? Burası zaten Türklerin yerleşimde bulunduğu, Oğuz Yabgulu'nun da daha sonra burada üstlendiği şehirlerde. Bulgarlar kendilerinin güneyinde Deşti Kıpçak bölgesinde yaşayan Hazarlara yer yer vergi verdiler. Hazarlar da Türk baktığınız zaman. Ve Hazar Kağanı Terbel Han zamanında Bulgarlar hem Tuna Bulgaristan'ı tarafında Bulgarya, Büyük Bulgarya Devleti'ni kurmuşlardı. Diğer taraftan da İdil Bulgarlarının artık kendi ülkelerinde, yani 8. 9. yüzyılda İdil Nehri boylarında yaşamaya başladıklarını anlıyoruz.
Yerleşim yerleri de genellikle böyle nehir kenarları, sulak alanlar. Sulak alanlar. Tarım, hayvancılık o yüzden daha fazla gelişiyor.
Evet. İdil Nehri boylarında yaşarken tabii doğal olarak İslamiyet'in Orta Asya'ya 751'deki Talas Savaşı'ndan sonra hızlı bir şekilde girmesiyle birlikte biz Hazar Denizi'nin kuzeyindeki yerleşik Türk topluluklarının da bunlar içerisinde Bulgarlar da var. İslamiyet'le temas halinde olduklarını görüyoruz. Şankızı Destanı'nın yazıldığı döneme bakacak olursak Şankızı Destanı 882'de yayınlanıyor ama destanı yazan kişinin hayatını düşünecek olursak çok daha erken. Yani 820'li yıllar, 50'li yıllarda biz Bulgarların İslamiyet'e giren kollarını biliyoruz. Hatta bazı kaynaklara göre 713-716 yılları arasında İslam orduları içerisinde Bulgar süvarileri de vardı. Yani aynı zamanda İslamiyet'e girmiş küçük Türk topluluklarından bazı kollar Bulgarlara aitti ve bunlar İslamiyet'e girmişlerdi. Buradan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bulgarların önemli bir kısmı Türklüklerini İslamiyet çatısı altında Bulgar topluluğu olarak sürdürmüşler. Kendilerinin akrabası olan Ugorlarla karışmışlar ve daha sonra Altın Ordu çağında Batuhan zamanında 1236 yılında Batuhan'ın Kazan bölgesine ve Karadeniz'in kuzeyine tamamen hükmettiği sırada yani bütün Rus knezliklerini birleştirdiği dönemde Bulgarlar da oraya bağlı kalmışlar ve onların çatısı altında Altın Ordu Devleti yıkıldıktan sonra da varlıklarını sürdürmüşlerdir. Neticede Kazan Hanlığı, Astrahan Hanlığı diyebildiğimiz bu bölgedeki Türk hanlıklarına baktığımızda büyük hanlıklar dönemi var burada Sibirya'da. Bunlar içerisinde varlıklarını sürdürdüler. Bulgarca da bu zaman içerisinde değişim geçirdi dil olarak. Bugünkü dillerden en çok hangisine benziyordu Bulgarca dersek, Ahmet Temir'e göre Türkçe ile Bulgarca arasında hiçbir fark yoktu diyor hoca. Ki kendisi Orta Asya'yı çok iyi bildiği için oradan gelen bir insan olarak Sibirya'dan, Kazan'dan gelen bir Kazan Türküdür Ahmet Temir Hoca. Ahmet Temir Hoca'nın anlattığına göre bu Türkçedir ve Kazan Türkçesidir diyor. Kazan Türkçesi. Bu Sibirya'daki Türklerin konuştuğu Türkçedir. Buna bazıları Tatarca dese de bu aslında Türkçedir. Bunu ayırmamak gerekir diyor. Kendisi de bir Türk olarak, Tatar Türkü olarak. Yani bu ifade ne kadar kendisini kabul ettiği bir ifade değildi.
Evet.
Rahmetli hocamızın tabii. Şunu ifade edebiliriz. Bulgarların peki batı kolu ne oldu? Yani bu Tuna Bulgaristan'ı dediğimiz bugünkü Bulgaristan'ın bulunduğu yerde yaşayanlar kimler? Evet, bunlar Bulgardı ve Bulgar Türküydü. Asparuhan döneminden sonra burada varlıklarını uzunca bir süre devam ettirme çabasında oldular. Ancak bu parçalanmadan sonra 682'den itibaren biz burada Bizans'ın özellikle Bulgarları ve Balkanlardaki Türkleri Hristiyanlaştırma politikalarının arttığını görüyoruz. İmparator Justinian zamanında Hazarlar Hristiyanlaştırılmaya çalışıldı. Hatta Justinian kendisi taht darbesiyle tahttan uzaklaştırıldığında bir Türk hükümdarı olan Hazar Kağan'ından ve Hazar Kağan'ı aracılığıyla da Bulgarlardan yardım istemiştir. Yani Tuna Bulgarlarından ve onların desteğiyle tahta yeniden geçmiştir. Tahta yeniden geçmesi Türklere bağlı olmuştur. İkinci Justinian. İmparatorluğun taht mücadelesinde Türklerin artık gerek Bizans ordusunda gerekse Balkanlardaki diğer güçlerde etkili olduğunu anlıyoruz. Burada Bulgarların Hristiyanlaştırılması çabası defaatle Bizans tarafından papazlar göndermek suretiyle, misyonerler göndermek suretiyle yazılı bir şekilde onları Kiril alfabesini kabul ettirmek suretiyle 8. yüzyılda gerçekleştirilme çabasının başladığını özellikle söyleyebiliriz. Ve 9. yüzyılda bu Çar Boris Han veya Boris Kağan zamanında olmuştur diyebiliriz. 854 yılından itibaren Boris Kağan'ın tabii mücadeleyi, Bizans'la mücadeleyi siyaseten ve askeri olarak kaybetmesi yok oluş tehlikesini ortaya çıkarmıştı. Bir yok oluş, yani bütün toplum olarak katliama tabi tutulmaları söz konusu olabilir ki Bizans'ta bu var. Yani toplumlar Bizans'ın istediği dini veya kültürel politikaya, dil politikasına tabi olmazsa asimile edilirler ve yok edilirler. Roma'da bu geleneksel olarak pagan dönemde de vardır, Hristiyan dönemde de vardır. Doğu Roma'da da bu var. Nitekim bu tehlikeyi Bulgarların atlatması gerekiyordu. Boris Han Hristiyanlığa belli şartlarla girmiştir ve ilan etmiştir. Tebasını da buna zorlamıştır. Bulgarların hepsi samimi olarak Hristiyan oldu mu? Hristiyanlıkları ne zamana kadar nasıl yaşadı? Bu politik olarak bakıldığında dışarıda Bulgar ordusu artık Bizans ordusunun bir parçasıdır. Ve Bizans ordusunun içerisinde de Bulgar askerlerini görürüz. Yani Türk askeridir. İsminden biliriz. Aynı şey Macarlar için de geçerlidir tabii. Boris Han'dan itibaren Bulgarların Slavlaştırıldıklarını ve Bizans'a tabi kılındıklarını görüyoruz. Hristiyan olmalarına rağmen isyan ettiler mi? Siyaseten Bulgarlar yer yer isyan ettiler. Yani aslında Bizans'a da kafa tuttular. Çünkü Bizans Grek dilini de kabul etmelerini istiyordu. Kabul ettiremedi. Bulgarlar Slavlaştılar daha çok. Çünkü yaşadıkları bölge kuzey bölgesi ve onlar daha çok Ostrogotlarla karıştılar. Ostrogotlar da Bizans'ın köleleştirdiği bir topluluktur. Ne zaman köleleştirdi Ostrogotları Bizans? Doğu Roma 5. yüzyılda. 5. yüzyılda bütün Gotların tutsak edilip esir alınıp asker ve köle yapılması kararı alınmıştır, evet, Bizans'ta. Ve böylece Balkanlarda nüfus bakımından Bizans'ın en büyük ordusu olan Tuna orduları çoğunlukla Slav topluluklarıdır. Slav sözcüğü aslında Gotlara da, Bizans'a tabi olan diğer topluluklara da, Türk de olsa isim olarak verilmiştir. Türkler köle, Roma'ya tabi olan köleler sınıfından bir kavim, bir topluluk olarak adlandırılmışlardır. Aslında İskittir ve Türktür. Hı hı. Bu ifade Bizans kaynaklarında yer yer geçer. Slav ifadesi doğrudan değil de bu şekilde anlaşılırsa daha iyi olacaktır.
Hocam,
yani.
Türklerin İslamiyet'e ya da başka dinlere geçişiyle ilgili şöyle bir çıkarımda bulunabilir miyiz? Türkler İslamiyet'le şereflenince kimliklerini muhafaza etmişlerdir. Ya da başka bir dine mensup olmakta Hristiyanlığa ya da Museviliğe asimile olmuşlardır. Bunu diyebilir miyiz?
Tabii bunu genel anlamda da söyleyebiliriz. Türklerin geneli İslamiyet'i kabul etmiş topluluklardır. Yani Türkler de Hristiyanlığa bulundukları bölge coğrafya itibariyle, hı hı, kavimler göçüyle Balkanlara gidenler genellikle asimile olmuş, Hristiyanlaşmış veya zorla Hristiyanlığa girmiş olan topluluklardır. Orta Asya'daki Türk toplulukları ise bir taraftan Çinlileşme ve kendi kültürlerini, istiklallerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. İslamiyet birçok bakımdan bir kalkan olmuştur. Türk kültürünün, geleneğinin, siyasetinin korunmasında İslamiyet'in katkıları, faydası, bir kalkan görevi gördüğünü de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bir gerçektir.
Çünkü örneğin savaşçı özelliklerine baktığımız zaman Türkler askeri anlamda savaşçı bir millet. Başka dinlere mensup olduğunda bu savaşçı özelliklerini kaybetmişler mi?
Savaşçı özelliklerini Budizm'e ve Manihaizm'e giren Türkler, Uygurlar mesela, kaybetmişlerdir. Hmm. Çünkü yerleşik hayata geçiyorlar ve yerleşim içerisinde tarımla, ticaretle uğraşma öncelikli bir unsur oluyor. Meslek değişiyor, hayat şekilleri değişiyor. İnanç biçimlerinde de ciddi tabii etki oluşuyor. Et yemek yasak mesela, bu tür şeyler var. Hmm. Vejeteryan bir kültür var. Bu Türklerin İslamiyet'e girmeleri mesela Uygurlarda çok fazladır. Uygurlar derhal İslamiyet'e girdiler Karahanlılar döneminde. Selçuklular döneminde Bitikçiler, Cengiz Han'a kadar Uygurların pek çoğu kalıcı olmadılar Budizm'de. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü Uygurların yaşadığı bölgede sonraki çağlardaki bütün Türk devletleri İslamiyet'in hakim olduğunu ve Türklerin İslamlaştığını görüyoruz. Ve Uygurlar gerçekten İslamiyet'in de yayılmasında, anlatılmasında Türkler arasında çok büyük kalıcı eserler ortaya koydular, katkı verdiler. Karahanlılar döneminde özellikle. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İslamiyet'in Orta Asya'da yaygın bir şekilde yerleşmesin ile ilgili bir şeyi burada hemen anlatmadan geçemeyeceğim. Hı hı. Az önce de sorduğunuz soruya destek ve cevap anlamında. 959 yılında ilk Müslüman bir hükümdar olarak Satuk Buğra Han büyük bir tören yapar ve bu törene devlet törenidir. 200 bin çadır göçer haldeki Türk toplulukları, beyleri katılırlar. 200 bin çadır. Çadır ifadesi çaharder sözcüğünden Türkçemizde bugün kullanılan, bugünkü haline gelmiştir. 4 ev, 4 kişilik yurt için kullanılır. 4 ile çarptığınızda 200 bin çadırı, 4 kişinin yaşadığı yere çadır deniyor. 800 bin ediyor. Evet. Yani yüz binlerce insan aynı anda kelime-i şehadet getirerek İslamiyet'e girmişlerdir. Böyle bir İslamiyet'e girme şekli ne Araplarda, ne Farslarda, ne de başka bir toplulukta olmamıştır. Tarihte bir tek Türk tarihinde böyle topluluklar halinde İslamiyet'e girme olayını defaatle görüyoruz. Yani sadece orada değil, Hazar Denizi'nin doğusunda, batısında, Orta Asya, Türkistan'ında, burada çok sayıda böyle törenlerle İslamiyet'e girme var. Almuşhan'da törenle İslamiyet'e giriyor. Bu çok anlamlı bir şeydir. Yine 863 yılı itibariyle biz Abdullah Çınkı Hanı'nda İslamiyet'e girişini törenle yaptığını anlıyoruz. Destana göre tabii bu evet. Şan Kızı Destanı'nda Bulgarlar daha önce İslamiyet'e girmişlerdir. Bu çerçevede tarihçilerimizin yaptığı çalışmalar var. Ben dinleyicilerimize son olarak bunlarla ilgili de merak edenler için tavsiyelerde bulunayım. Bulgarlar meselesi tarih ve kültürümüz açısından önemli komşumuz olan bir Bulgar topluluğu ve devleti var şu anda da. Tarihçiler bu konuda artık hemfikirdirler. Bulgarlar bir Türktür. Profesör Doktor Akdes Nimet Kurat ve elimdeki bir eser var. Profesör Doktor Ahmet Temir, onların çalışmaları. Yine Profesör Doktor Nesimi Yazıcı ve pek çok tarihçinin Bulgarlar tarihi üzerine, ki Bulgaristan'da da üniversitelerde çalışan Türkologların araştırmalarında artık Bulgarların Türklerle olan birlikteliği çok net bir şekilde bilimsel olarak ortaya konmuştur. Merak edenlerin bunları okumalarını öneriyorum.
Kıymetli hocam, zaman su misali yine hızlı akıp geçti ve yayınımızın sonuna geldik. Altaylardan Balkanlara köşemizde sizinle bu hafta Bulgarları ve özelinde İdil Bulgarlarını konuştuk. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Mustafa Bey, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda bizlerleydi ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Melih Demir Ezer ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Güne bakan.